Ayrım 32.
Pont kralının kızı ve haris bir kadın olan Nisa, saltanat sürmek hırsına engel olacak surette süratle büyüdüklerini gördü. 5 oğlunu arka arkaya zehirlemek suretiyle öldürdü. Dadı ve lalaları tarafından kaçırılarak kurtarılan 6. oğlu bir halk isyanı neticesinde 6. Ariarates Epifan M.Ö. 111-125 ünvanıyla tahta çıktı. Nisa'nın ihtirasını tatmin için yaptığı zulümler bu ihtilali körüklemişti. İhtilalciler evlat katili merhametsiz anayı parçalamak suretiyle zehirlettiği oğullarının intikamını aldılar. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 268. Nitekim 6. Ariarates'in krallığı da uzun sürmüyor. Gordios adındaki bir Kapadokyalı asilzade tahtına oturmak amacıyla onu öldürüyordu. Buna rağmen katil amacına ulaşamıyordu. Canını kurtarmak amacıyla Pont krallığına sığınıyordu. Kaldı ki görünürde tahta oturmak amacıyla bu suikastı gerçekleştiren Gordios bu cinayeti gerçekle Pont kralı Mitridat Evpator'un hesabına işliyordu. Nitekim suikast Gordios açısından değil ama Mitridat bakımından amaçlanan sonucu doğuruyordu. Kapadokyalı derebeyleri öldürülen kralın henüz küçük bir çocuk olan büyük oğlunu Ariarates Filometor namıyla tahta çıkarıyorlardı. Ne ki kral çok küçük olduğu için kral naibi olarak annesi Laodike yönetimi ele alıyordu. Fakat Laodike kral Mitridat'ın kız kardeşinden başkası değildi. Pont kralları iki krallığı kendi otoriteleri altında birleştirmek amacıyla nicedir hile, desse ve entrika yöntemlerine başvuruyorlardı. Örneğin kraliçe Nisa'nın egemenliği sırasında Pontos kralı Mitridat Everjet Kapadokya'yı kolayca istila edebiliyor, Ariarates Epifan bir Pont prensesiyle evleniyor, Pont kralı Mitridat Evpator'un tetikçisi Gordios da Ariarates Epifan'ı öldürüyordu. Tüm bu olaylar aynı amaca yönelen entrika ve suikastlerden başka bir şey değildi. Ancak Pont kralı Mitridat yine de hedefine ulaşamıyordu. Zira onun gibi Bitinya kralı da Kapadokya'nın egemenliğine göz dikmiş bulunuyordu. Nitekim Bitinya kralı Nikomedes Kapadokya'yı ansızın işgal etmeye başlayınca telaşa düşen Laodike bir taraftan kardeşi Mitridat'tan yardım istiyor, diğer taraftan Nikomedes ile anlaşarak evleniyordu. Bunun üzerine Mitridat önemli bir kuvvetle Kapadokya'ya giriyor, Nikomedes ise yeni karısını yanına alarak Bitinya'ya kaçıyordu. Böylece meydan Mitridat'a kalıyordu. O da yeğenini 7. Ariarates ünvanıyla Kapadokya tahtına çıkarıyordu. Fakat 7. Ariarates Mitridat'ın istekleri doğrultusunda davranıyor, hatta onunla çatışmaya girişiyordu. Şöyle ki, Pontos kralı Mitridat bir süre sonra Kapadokya'yı ilhak etmek için bir adım daha atıyor ve suikast tetikçisi Gordios'un Kapadokya'ya dönmesine izin verilmesini istiyordu. 7. Ariarates Mitridat'ın asıl amacının babası gibi kendisini de öldürtmek olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Gordios'un dönmesine izin vermiyor, ayrıca da kendisini savunmak amacıyla önemli bir kuvvet oluşturuyordu. Bu kuvvetin oluşturulmasında Bitinya kralı Nikomedes ile onun oğlu Artemis kendisine yardımcı oluyor, Kapadokya kralının ordusu 80 bin piyade, 10 bin süvari ve çok sayıda savaş arabasına oluşuyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 270-271. Hançer, zehir ve hile. Kapadokya'ya saldıran Mitridat bu orduyla başa çıkamayacağını anlayınca hilekarca bir suikast düzenliyordu. Mitridat yeğenini iki ordu arasında saptanacak bir yerde buluşmaya davet ediyordu. 7. Ariarates bu öneriyi kabul ediyordu. Buluşma yerine geldiklerinde taraflar birbirlerinin üzerine titizlikle arıyorlardı. Ancak Mitridat bu arama sırasında çeşitli soytarılıklar ve kaba saba şakalar yaparak üzerine arayan görevlileri oyalıyor, geniş pantolonunun kıvrımları arasında gizlediği küçük hançeri gözlerden kaçırmayı başarıyordu. Mitridat buluşma sırasında yeğenine büyük yakınlık gösteriyor, 7. Ariarates de buna inanarak hiçbir şeyden şüphelenmiyor, temkini elden bırakıyordu. Nitekim Pontos kralı Mitridat pantolonundaki hançeri çıkararak aniden saldırıyor ve kalbine saplıyordu. Kapadokya kralı hemen orada can veriyordu. Bu suikast Kapadokya ordusunda büyük bir paniğe, arkasından da çöküşe ve bozguna neden oluyordu. Zira suikast herkesin gözü önünde cereyan ediyor, Kapadokyalılar krallarının öldürülüşüne tanık oluyorlardı. Çöküş ve bozgun sonucunda Kapadokya askerlerinin her biri bir yana kaçıyor, böylece Pontoslular silah bile kullanmaya gerek kalmadan Kapadokya'yı ele geçiriyorlardı. Mitridat Evpator Kapadokya'yı ihlak etmek konusunda aceleci davranmıyordu. Zira komşu devletlerin yanı sıra Kapadokya ile Romalılar da ilgileniyordu. Bu nedenle Nisa'nın zehirinden kurtulan 8 yaşındaki oğlunu Kapadokya tahtının meşru mirasçısı Ariarates Evsebes Pilapator ünvanı ile kral yapıyordu. Tetikçi ve suikastçı Gordios da bu çocuk krala vasi ve vezir tayin ediliyordu. Gordios'un fiilen yönetimi ele alması aslında Kapadokya'nın Pontos'a ilhak edilmesi anlamına geliyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 272. Ancak gelişmeler Mitridat'ın düşündüğü ve planladığı yönde olmuyordu. Zira o Kapadokya'yı ilhak ederken bundan rahatsız olan Bitinya kralı ile aynı zamanda kendi kız kardeşi olan Laodike, Roma'ya giderek duruma müdahale edilmesini istiyorlardı. Bu arada Kapadokya halkı da Gordios'a karşı ayaklanıyordu. Senato Suriye'ye sahte prens Alexander Bala'yı Kapadokya krallığına da uydurma prens Oroferni tayin ediyor, Mitridat'a izin vermiyordu. Ancak Mitridat yine rahat durmayınca Roma Senatosu daha kapsamlı bir önlem alıyordu. Mitridat'a Kapadokya ve Paflagonya'dan çekilmesini, Nikomedes'e de askerlerini Paflagonya'dan çekmesini ihtar ediyordu. Daha sonra da Galatya, Paflagonya ve Kapadokya'da cumhuriyet ilan ediyordu. Paflagonyalılar bundan memnunluk duyuyor fakat istenenini de yapıyordu. Krallığı ele geçireceğinden korkulan Gordios Kapadokya'dan uzaklaştırılıyor ve tahta Pers asilzadelerinden Ario Barzan çıkarılıyordu. Fakat Mitridat bu kralı korkutup kaçırmak üzere Ermeni kralı Tigran'ı harekete geçiriyor, Gordios'u da onun yardımına gönderiyordu. Nitekim Ermeni ordusundan korkan Ario Barzan hemen Roma'ya kaçıyordu. Roma ile Mitridat arasında Kapadokya egemenliği için gizli ve açık bir mücadele başlıyordu. Bu mücadele M.Ö. 17 yılına kadar devam ediyor, o yıl Kapadokya tam anlamıyla bir Roma eyaleti oluyordu. Bu sırada Roma tahtında Tiberius oturuyordu. Tiberius neşrettiği bir fermanla Kapadokya'dan alınacak gelir karşılık gösterilerek %1 denilen verginin azaltılmasını ilan etti. Bu suretle %1 vergisi yarıya indirilmiş oldu. Roma İmparatoru ertesi yıl yani M.Ö. 18 legal ünvanıyla Kapadokya'ya bir vali gönderdi. Bir müddet sonra da Kapadokya eyaleti bir prokuratör yani bir Roma memuru vasıtasıyla idare edilmeye başlandı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 277. Böylece Kapadokya Krallığı fiilen çöküyor, Roma'nın gücü Doğu Anadolu'ya kadar ulaşıyor, sınır komşusu oluyordu. Pontos Devleti ile Roma İmparatorluğu arasındaki mücadele artık daha bir keskinleşerek sertleşiyordu. Pontos Krallığı'na Mitridat Hanedanı hükmediyordu. Bir iddiaya göre Mitridatlar Pers zadegânı 6 aileden birinin devamıydı. Bir başka iddiaya göre ise bunların ilk ataları Salamis Savaşı'nda ölen Artobaz'dı. Ve onun mirasçısı olan Rodobat'ın oğlu Mitridat'ın soyundan geliyorlardı. Pontos Kraliyet Hanedanı adını buradan alıyordu. Ancak bu aile ahlaki bakımdan hiç de sağlam ve ilkeli bir izlenim vermiyor, şark entrikaları denebilecek bir mafyoz karakter sergiliyordu. Örneğin daha Pontos satraplığı sırasında satrap olan Ario Barzan oğlu 2. Mitridat tarafından düşmanlarına teslim ediliyordu. Asi babasını büyük krala teslim etmek suretiyle gösterdiği ihanet, Ahamaniş sarayındaki mevkini bir kat daha arttırmış, babasının malikanesini kazandırmış. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 281. Nitekim Yunanlar bu baba katilinden nefret ediyor, onun dostluğuna utanıyor ve Büyük İskender Ön Asya'ya girdiği zaman 2. Mitridat'ı tiranlıktan atıyordu. Gerçi 2. Mitridat daha sonra Antigon ile dostluk kurarak yeni entrikalar çevirmeye çalışıyordu ama Antigon bunu fark edince kendisini öldürmekten kaçınmıyordu. Gerçi onun oğlu olan Mitridat Kıtistes'i de öldürmek istiyor fakat kendi oğlu arkadaşı olduğu için buna engel oluyordu. Nitekim Pont Krallığı'nı da bu şahıs kuruyordu. Burada hemen kaydetmek gerekir ki Pers kökenli olmaları nedeniyle Mitridatlar Pers kalmak istiyorlardı. Ancak bunu halkın gözündeki otoritelerini ve saygınlıklarını korumak amacıyla yapıyorlardı. Zira halkın belleğinde Ahamanişlerin olumlu anıları varlığını koruyordu. Oysa Mitridatlar Helenizme ve Helen kültürüne de büyük hayranlık, saygı ve ilgi besliyorlardı. Mitridatlar Persizm gibi Helenizmi de bir aile geleneği olarak koruyorlardı. Bu Helenizm hayranlığı duygusal bir olgu olmakla da kalmıyordu. Mitridat Kıtistes'in ataları Atina ile son derece sıkı ilişkiler kuruyordu. Nitekim Kapadokya'da bağımsızlık bayrağı açan yerel güç odakları Helenizme karşı çıkarken Atinalılar Mitridatlar sayesinde Pontos Krallığı'nın doğu sahillerinde saygınlıklarını ve varlıklarını koruyorlardı. Pers kökenli Mitridatların Atina ile olan ilişkileri bu hanedanın gerçekleştirdiği evliliklerle de Helenizmin bölgede yaşama geçmesini sağlıyordu. Pont Sarayı evlenme suretiyle buraya giren Makedonyalı prenseslerin tesirleri altında süratle helenleşmişti. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 289. Nitekim Pontos Sarayı'nda Makedonyalı hanedanların saraylarındaki düzen uygulanıyordu. Dahası Pontos Sarayı'nda Yunanca resmi dil olarak konuşuluyor, Pontos krallarının sikkesinde de Yunanca kullanılıyordu. Hiç şüphe yok ki Pontos kralları Yunan kültürüne ve sanatına büyük hayranlık duyuyor, bu kültür ve sanatı taklit etmeye çalışıyorlardı. Bunun sonucunda Doğu Karadeniz bölgesine yerel topluluklar yarı ilkel ve barbar bir yaşam sürerken Pontos Krallığı'nın yönetimini üstlenen seçkinler ve yöneticiler Pers ve Helen uygarlıklarını kaynaşarak oluşturduğu bir melez kültürü yaşama geçirerek egemen kılıyordu. Fakat ne avam bu kültürü anlayıp özümseyip paylaşmaya ilgi gösteriyor ne de seçkinler bu garip kültür sentezini onlara anlatıp kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bunun sonucunda Pontos Krallığı'nda bir kültür kaosu yaşanıyordu. Halk başka lisanlar konuşuyor, saray başka lisanla anlaşıyordu. Halk başka gelenekleri benimsiyor, saray başka kültürlerin etkisi altında bulunuyordu. Nihayet halk başka bir sosyal yaşam düzeyinde kavga veriyor, saray ise melezleşmiş bir yaşam kültürünün şekillendirdiği karmaşık bir yaşam düzeninde hüküm sürüyordu. Bu melez kültürün bir de yan sonuçları ortaya çıkıyordu. Zira Pontos Sarayı'nı etkileyen bu kültürün Pers ayağında şark entrikaları, Helen ayağında ise Yunan hilekarlığı bulunuyordu. Böylece bu iki rafine kokuşmuşluk Doğu Karadeniz bölgesinde muhteşem bir evlilik yapıyor, bu evlilikten doğan kötülük tohumları günümüzdeki mafyoz toplum yapısı zemininde en korkunç, acımasız ve eli kanlı ürünlerini veriyordu. Yarı ilkel ve barbar toplulukların meydana getirdiği avam ile Pers-Yunan rafine kokuşmuşluğunun sahiplenildiği havas arasında bir katman daha vardı ki iki farklı yapıyı bu katman sentez ediyor, sosyal geçirgenliği sağlıyordu. Bu ara katman Mösineklerde belirginleşen yerel derebeyleri, yerel krallar tarafından yapılandırılıyordu. Yerel toplumlar arasından sivrilerek otorite kuran ve kendilerine ayrıcalık sağlayan bu güç odakları, aileleri, klanları, kabileleriyle birlikte kendi kalelerini, malikanelerini tesis ediyorlardı. İçinden geldikleri yerel topluluklar, yerel güç odaklarını korumasına gereksinim duyuyorlardı. Zira sorunlarını bu güç odakları çözümlüyor, güvenliklerini yine bunlar sağlıyordu. Dolayısıyla onlar yerel toplulukların zorunlu ve ayrılmaz bir yönetim parçasıydı. Unutmamak gerekir ki Doğu Karadeniz bölgesinde yüzyıllarca varlığını koruyacak kalıcı ilk sosyal düzen Pontos kralları, Mitridatların çıkarları ve tercihleri çerçevesinde tesis ediliyordu. Üstelik yarı ilkel ve barbar topluluklarla ara katman konumundaki geçirgen güç odaklarının gözleri önünde her türlü hileyi ve entrikayı tezgahlamaktan ve sergilemekten de geri durmuyorlardı. Mitridatlar hile ve entrikadaki üstün yetenekleri sayesinde Pontos topraklarını sürekli genişletiyor, krallıklarını günden güne güçlendiriyorlardı. Bu güç benimsediği Pers, Helen, Melez ahlak ve yaşam anlayışını da geçirgen katmanlara empoze ediyor, yerleştiriyor ve kalıcı bir karaktere dönüştürüyordu. İşin ilginç yanını ise Romalıların farkında olmadan Pontos krallarına hizmet etmeleri oluşturuyordu. Romalılar sık sık kimi zaman cezalandırmak, kimi zaman da yardım etmek için Ön Asya'ya seferler yapıyorlardı. Roma orduları Ön Asya'daki küçük krallıkları vurarak geri çekiliyor, bu nedenle savunma güçlerinde büyük zafiyetler meydana getiriyorlardı. Roma orduları çekilince bundan Pontos kralları yararlanıyor, kendi paralı askerlerini ki bunlar genellikle Yunanlardan oluşuyordu, sevk ederek fütühat yapıyorlardı. Örneğin Pontos kralı Farnak, Karadeniz sahillerinin başkenti durumunda bulunan Sinop şehrini M.Ö. 183 yılında böyle bir Roma saldırısından sonra ele geçiriyordu. Onun arkasından tahta çıkan kardeşi Mitridat Filopator Filadelfo, Helenizme duyduğu hayranlığı belirtmek için krallığın merkezi olan Amasya'yı bırakarak Sinop'u başkent yapıyordu. O denli Yunan hayranıydı ki Helenlerin takdirini kazanmak amacıyla Atina jimnazına değerli hediyeler gönderiyor. Böylece Yunanlılardan iyilik anlamına gelen Everjet ünvanını alıyordu. Şüphesiz tüm Pontos kralları gibi Everjet'in de bu denli Yunan hayranlığı duymasının tek nedeni bulunmuyordu. Bu hayranlığın ve bağlılığın asıl nedeni Roma tehlikesi teşkil ediyordu. Roma İmparatorluğu her ne kadar Yunanların mirasçısı gibi görünüyorsa da bu dönemde Roma-Yunan rekabeti her tarafta devam ediyordu. Deniz yoluyla gidildiğinde şarkın en yakın kapılarından birini Doğu Karadeniz oluşturuyor ve iki devlet Pontos üzerinde egemenliklerini tesis edebilmek için kıyasıya mücadele ediyorlardı. Pontos kralları Romalılarla dostluğun düşmanlıktan daha tehlikeli olduğunu bildikleri için her bakımdan Yunanlıları onlara tercih ediyorlardı. Üstelik Romalılardan çok önce buralara gelerek efendilik yapan Yunanlılara karşı geçmişten beri de ayrı bir sevgi ve yakınlık duyuyorlardı. Ne ki Pontos kralları da bu denli Helenizme yakınlık gösterip Atina ile kader birliği ederken bazı kraliçeler onları sırtından vuruyor, Romalılara şarkın kapılarını açıyorlardı. İşte bu talihsiz krallardan biri de Mitridat Filopator oluyordu. Pontos krallığını genişletmek ve krallığı yüceltmek konusunda son derece başarılı olan Evercet, bir saray entrikası ile yaşama veda ediyordu. Milattan önce 120 yılında artık yaşlanmış bulunan Evercet bir akşam Sinop'taki sarayında bir ziyafet veriyordu. Bu toplantıda kral dostları denilen nedimler hazır bulunuyordu. Nedimlerden bazıları yemek sırasında hançerlerini çekerek krala saplıyor ve onu katlediyorlardı. Hiç şüphe yok ki suikastçı nedimlerin arkasında kralın karısı Lokay ile bulunuyordu. Zira cinayetin hemen peşinden ortaya sahte bir kral vasiyetnamesi çıkarılıyordu. Bu vasiyetnameye göre Mitridat tahtını kraliçe ile henüz çocuk yaştaki iki oğluna bırakıyordu. Vasiyetnamenin bu hükmü yerine getiriliyordu. Ancak çocuklar kral olamayacak kadar küçük oldukları için babalarının katilleri onlara vasi tayin ediliyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 299-300. Fakat entrika ve dram bununla bitmiyordu. Kral olan kocasını öldürten ve oğullarına vasi olarak yönetimi ele geçiren Lokaide'nin arkasında Yunanlar değil Romalılar bulunuyordu. Böylece Romalılar bu yoldan Pontos'taki Yunan etkinliğini kırmak istiyorlardı. Mitridat Evercet öldürüldüğünde geriye ikisi erkek, beşi kız, yedi çocuk bırakıyordu. Erkek çocuklarından büyüğü Evpator ve Dionysos, küçüğü ise Krestos lakabıyla anılıyordu. Bunlardan kral adayı olan Mitridat Evpator 12 yaşında bulunuyordu. Evpator babası tarafından tam bir kral gibi yetiştirilmişti. Bazı kraliçeler daha önce de iktidar hırsıyla cinayetler işlemiş, öz evlatlarını öldürmüşlerdi. Örneğin Nisa 5 oğlunu sırayla zehirlemiş, Demetrius'un dul eşi Kleopatra oğullarından birini okla öldürtmüştü. Diğer oğlu annesinin kendisini zehirlemek istediğini anlayınca zehirli limonatayı ona zorla içirmiş, annesini öldürmüştü. İşte Pontos kraliçesi Lokaide de şimdi onlar gibi davranıyordu. İktidarı kaybetmemek için kocasından sonra oğlunu da öldürmeye hazırlanıyor, planlar yapıyordu. Neki 14 yaşına giren Mitridat anasının bu düşüncelerini kısa sürede fark ediyordu. Kaldı ki bu süreçte onu hedef alan bazı suikast teşebbüsleri birbirini izliyordu. Örneğin babasını öldürenler bir keresinde onu kolonlarını gevşettikleri azgın bir ata bindiriyor ve atı ürkütüyorlardı. Amaçları genç binicinin attan düşerek ölmesini sağlamaktı. Fakat Evpator çok iyi ata biniyor, bu suikastı hüneri sayesinde atlatıyordu. Kraliçe adamları bununla kalmıyorlardı. Bu kez de zehiri deniyor, içeceği suya zehir katıyorlardı. Ancak Evpator bu ihtimali göz önünde bulundurduğu için sürekli panzehir kullanıyordu. Bu sayede ölümden kurtuluyordu. Fakat düşmanlarının artık kendisini doğrudan doğruya düzenleyecekleri silahlı bir suikastla öldüreceğini düşünüyor, çözümü Pontos Sarayı'ndan kaçmakta buluyordu. 14 yaşındaki Evpator bir gün avlanmak bahanesiyle okunu, yayını ve hançerini alarak tek başına saraydan ayrılıyordu. Mitridat yüksek ve sık ormanlarla kaplı Pariades dağlarına gidiyor ve bir daha saraya dönmüyordu. 14 yaşındaki delikanlı vahşi ormanlarla dolu ve insan yaşamı bakımından son derece elverişsiz olan Pariades ormanlarında tam 7 yıl tek başına yaşıyor, hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Gündüzleri geyikleri kovalıyor, kendisine saldıran vahşi hayvanlarla boğuşuyor, onlara ya pusu kuruyor ya da ok ve hançeriyle öldürüyordu. Geceleri de görülmekten korktuğu için köylere yaklaşmıyor, mağaralara veya ağaç kavuklarına gizleniyordu. Bu yaşam tarzı onu hem fiziken hem de ruhen olgunlaştırıyor, insanüstü bir direnç kazandırıyordu. Üstelik giderek vahşileşiyor, barbarlaşıyor ve acımasızlaşıyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 301-302. Buna karşılık Mitridat Evpator'un ortadan kaybolması Kraliçe Lokaide'yi mutlu ediyordu. O cinayet ortaklarıyla birlikte safahata dalıyor, bütün icraatlarıyla Romalıların çıkarlarına hizmet ediyor, ekmeğine yağ sürüyordu. Pontos Krallığı'nın genişleme stratejisi sona eriyor, Paflagonya, Galatya ve Kapadokya ile ilgili bazı projeler ortadan kalkıyordu. Kraliçe Büyük Frigya'nın ilhakı konusunda Romalıları serbest bırakıyordu. Onun bu politikaları nedeniyle Yunanlı general Amisoslu Parialos Pontos Sarayı'nı terk ediyordu. Kraliçe Lokaide bunlarla da yetinmiyordu. Pontos Krallığı'nda Mitridat'la hükümranlığını sona erdirmek amacıyla harekete geçiyordu. Romalıların istekleri doğrultusunda Mitridatların sikkeleri toplanıyor, Pontos'un sembolü olan ay yıldız siliniyor ve yerine Lokaide'nin sikkeleri basılıyordu. Ancak sonuç kraliçe ve Romalı dostlarının hesapladığı gibi olmuyordu. Organize katliam, 80 bin ölü. Pontos krallığının Romalılar tarafından kolayca imparatorluğa ilhak edilecek bir olgunluğa geldiği sıralarda idi ki çoktan vahşi hayvanların pençeleri ve azılı dişleriyle parçalanmış olduğuna hükmedilerek artık unutulmuş olan Mitridat Evpator'un günün birinde birdenbire Sinop surları önünde görüldüğü şayiası yayıldı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 302. Mitridat Evpator'un dönüşü bir söylenti veya efsane olarak kalmıyor, gerçekleşiyordu. Nitekim Mitridat Evpator ortaya çıkınca yandaşları da harekete geçiyor, halk ve ordu onun çevresinde toplanarak Roma yanlısı yönetimi çökertiyorlardı. Mitridat bütün yaptıklarına karşın Lokaide'yi öldürmüyor, zindana kapatmakla yetiniyor ve kraliçe burada ölüyordu. Mitridat Evpator'un ilk işi Pontos Sarayı üzerindeki Roma etkinliğini kırmak ve hükümdar ailesinin geleneğine uyarak Yunan dostluğunu ve etkinliğini yeniden tesis etmek oluyordu. Atina'dan subaylar ve danışmanlar getiriyor, birçok Helen'e sarayında önemli görevler veriyordu. Yeniden güçlü bir ordu tesis ediyor, 6000 kişilik paralı piyadeleri Makedonya ordusu gibi teçhiz edip silahlandırıyordu. Bu güçlü ordu Kırım sorunu patlak verince, Kırım'daki Yunan kolonileri tehlikeye düşünce Mitridat'tan yardım istiyorlardı. Harekete geçiyor ve Kırım'ı istila ederek Pont Kralı'nın otoritesini buralara kadar yaygınlaştırıyordu. Mitridat'ın başarıları birbirini izliyor. Kafkasya'da Kolkit, Meotit ve Küçük Ermenistan Pontos'un egemenliği altına giriyordu. Bu arada eski Büyük Kolkit'in parçalanmasından sonra ortaya çıkan küçük beylikler de kolayca tasfiye ediliyor. Pontos'un hudutları Fırat'a kadar ulaşıyordu. Doğu Karadeniz sahillerini Kırım dahil ve Kafkasya'yı geniş çapta kontrolüne alan Evpator, Batı Karadeniz'e yöneliyordu. Buralarda da önemli kazanımlar elde ediyordu. Bu arada Ön Asya Romalıların acımasızca ve ahlaksızca icraatlarına sahne oluyordu. Romalılar Ön Asya'ya yağmacı bir düşünceyle geliyor, bu düşünce doğrultusunda hareket ediyorlardı. Romalılar Bergama Krallığı'nı M.Ö. 133'te ele geçirdikten sonra Ön Asya iki bölgeye, yani eyalete ayrılıyordu. Birinci bölgeyi Asya eyaleti oluşturuyordu. İkinci bölge ise Pamfilya ve Kilikya eyaletlerinden meydana geliyordu. Romalılar buralardan toprak mahsulleri öşürü, otlak hakkı ve gümrük olmak üzere üç çeşit vergi alıyorlardı. Bu vergiler oluşturulan cibayet usulüyle son derece ağır bir nitelik taşıyordu. Zira vergiler 4 yılda bir yapılan ihalelerle mültezimlere satılıyordu. Mültezimlik ihalelerine sadece bezirgan sınıfına mensup kuvvetli mali birlikler katılabiliyorlardı. Bunlar merkezi bürolarını Efes'te kuruyor ve bunlara publiken deniliyordu. Mültezimler de buradan örgütleniyor, Ön Asya'yı tam anlamıyla ağ gibi örüyorlardı. Bu sistemi Romalı Gracchus kuruyor, Anadolu eyaletini tam anlamıyla adeta bir süt ineği durumuna getiriyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 323. Bu sistem sayesinde bezirganlar Ön Asya'nın gerçek efendileri, daha doğrusu sömürücüleri durumuna yükseliyordu. Mali güçleri sayesinde Roma'ya istedikleri yasaları çıkarttırıyor, Ön Asya halkını bir sürü gibi görüyor, insanları köle gibi çalıştırıyor, kanlarını emiyor, acımasızca sömürüyorlardı. Bunlar ekonomik güçlerine dayanarak kölelerinden ve vergi tahsildarlarından oluşan adeta bir ordu kuruyorlardı. Paralarının gücü sayesinde hem senatoya hem Roma bürokrasisine hükmediyor, tahsildarları üzerinden halka baskı yapıyorlardı. Kölelerini çiftliklerde, maden ocaklarında, tuzlalarda, taş ocaklarında çalıştırıyor, bunların sırtlarından kazandıkları paraları kasalarına dolduruyorlardı. Kölelerinin sayısı azalınca çevre krallıkların topraklarına eşkıya gönderiyor, insanları avlıyor, kaçırıyor, yeni gelenleri yine köle yaparak kullanıyorlardı. Roma hazinesi adeta Ön Asya'dan gelen vergilerle besleniyor, buradan çok büyük gelirler sağlanıyordu. Ancak bu kazançlar Anadolu'da toplanan verginin yanında yine de fazla bir şey ifade etmiyordu. Zira aracılar ve mültezimler Roma hazinesine gönderdikleri meblağlardan en az 2 misli daha fazlasını topluyorlardı. Ön Asya'daki vergi mükellefleri bu aracılar tarafından tam anlamıyla soyuluyor, fakat şikayet edecek, yardım isteyecek bir makam bulamıyorlardı. Mültezimler, tahsildarlar, Romalı memurlar, eyalet yöneticileri ve bunların yakın çevreleri Ön Asya halkından Roma adına aldıkları paraların sadece 1/3'ünü Roma'ya gönderiyor, 2/3'ünü de aralarında paylaşıyor, kendi ceplerine atıyorlardı.